Ayrım 22. Sızı, sancı, acı, ağrı ve her türlü melanet sinmişti bedenine. Yüzü gözü her yeri şişmişti. Onu karga tulumba attılar hücresine. Vahşetin sınırı yoktu. İniltiler sarmıştı geceyi. Güçlü olmalı, sağlam kalmalıydı. Sırası değildi koyuvermenin. Çünkü düşmanla göğüs göğüse savaş başlıyordu. Vakit geçirmeden kendini onarmalıydı. Dayağın şiddetine tepkisiz kalmayan beyin emrini vermiş, beden daha fazla acı çekmesin diye devrelerini kapatmıştı. Ramon bayılmıştı. Saatler sonra ayılabildi. İlk düşüncesi yoldaşlarının sağlık durumu, ikincisi ise hücresinin yıkılacağı günleri görüp göremeyeceği oldu. O zaman gelecek miydi? Fransız ihtilalinin ardından Parisliler bayraklarını açarak çan, trompet ve davul seslerinin arasında Bastille'ye doğru yürüyüşe geçerler. Ramon hiddet nöbetindeydi. Adım adım dolaştı el kadar hücresini. Sert sert vurdu ayaklarını yere ve büyük bir coşkuyla Bastille zindanının zaptını okudu. Bastille, ey uğursuz zindan, dan dan dan, dan dan dan. Az sonra yiğit halkımın eline geçtiğin zaman halin duman, halin duman. Paris Komünü geldi sonra aklına. Barikatları dağıtarak, insanlara kurşun yağdıran, gazeten de Galife'ye lanet okuyarak. Zaman tutsaklar için yaratılmıştır. John Buxton'un bu lafını doğrularcasını oflayıp puflayan Ramon sıkıntıdan patlayacak hale gelmişti. Ramon hücresinde haydari kampını kaçıncı kez okuyordu. Yunanistan, emperyalist paylaşım güdüsünün tavan yaptığı İkinci Dünya Savaşı sırasında işgal altındadır. Almanlar çizmeleriyle çiğnedikleri ülkenin yurttaşlarını Atina yakınlarındaki haydari kampına doldururlar. Toplama kampının en berbat yeri köpek kulübelerine benzeyen demir kapılı, kapısında delikleri olan penceresiz, havasız tecrit hücreleridir. Hücrelerle karşılaştırıldığında koğuşlar sıcacık bir yuvadır. Her köşesinde şefkatin güzelliği ve tatlılığı görülebilir. Çünkü siyasi çocuklar işgal koşulları altında da olsalar kampı iştenlikleriyle boyamışlardır. Çok şeyler anlatılıyor bu çocuklara ilişkin. İlk bunlar bulunmuş haydari kampının açılışında. Larissa hapishanesinden getirmişler onları buraya. Daha önce Anapli Kalesi'nde kalebentlenmiş siyasi tutsaklar Alman istilasından da önce 4 Ağustos 1936'dan beri birinci koğuştalar. İnsan onlar gibi olmak için ömrünü hapishanelerde mi geçirmeli? Bunlar insan değil birer evliya, birer melek diyenler var bunları anlatanlar arasında. Ve o siyasilerden tam 200'ü kurtuluşa günler kala Yunan topraklarında bir SS generali öldürülünce götürüldüler kurşuna dizilmeye. Uçurumun kenarında coşkuyla zalongo halayı çekerek onuru için sıra sıra kendilerini boşluğa bırakanlar gibi başları dik. Günlerce havalandırma için izin çıkmasını bekledi. Sinirleri iyice gerilmişti. Hücresine tıkılıp kalmıştı. Güneş altında kemiklerinin ısınmasını istiyordu. Temiz havayı koklamak, mavi göğe bakmaktı dileği. Sante hapishanesinde. Hücreye girmeden önce elbiselerim soyuldu. Bu uğursuz baykuş da ne? Guillaume sana bir hal oldu. Mezardan çıkmıştı Lazar. Bense gömüldüm mezara. Ey yıllarım, ey genç kızlar, şarkılı danslar, elveda. Ben mi? Bir mahpusum, ufuktan yoksun. Dinliyorum uğultusunu kentin. Tepemde yalnızca düşman bir gök ve çıplak duvarları hapishanenin. Gün çekip gidiyor. Ve işte artık bir fener yanıyor mahpushanede. Bundan sonra yalnız biziz hücremde. Ey sevgili akıl, güzel aydınlık. Guillaume Apollinaire. Puslu hücresinde volta atarken sevdiğinin gülüşü aklına düştü. Soluğu kesildi. İlk randevularında olduğu gibi heyecanlandı. Çok özlemişti yine. Dolores'e olan hasreti içini acıtıyordu. Kavuşamamak fikri en büyük üzüntü kaynağıydı. Vücutları sürgündü ve çöle dönüşmüştü gece. Sonunda ziyaret günü geldi çattı. Ramon'da yeşeren taze bir umuttu. Heyecan fırtınasına yakalanmıştı. Neredeyse 3 ay olmuştu sevdiğini görmeyeli. Arada kurşun geçirmez cam, arada demir, telefon azizesi elinde. Ve karşısında Dolores. Onlar gözleriyle kucaklaştılar. Dolores hamile olduğunu söyledi. Ramon inanamadı. Dondu kaldı. Mutluluktan ağlayabilirdi oysa. Gözleri parladı, dudakları aralandı. Sadece seni seviyorum diyebildi. Evliliklerinin eşinin hamile kalmasıyla daha da güzelleştiğini ve bereketlendiğini düşündü. O gün Ramon ilk kez havalandırmaya çıktı. Yağmur başlamıştı. Ellerini iki yanına açtı, sırılsıklam oldu. İç çamaşırlarına kadar ıslanırken çığlıklar attı sevinçten. Hey dedi, hey yaşamak ne güzel şey. Gardiyan Salazar ona birkaç kitap getirdi. Ramon Solay kitapları görünce çocuklar gibi sevindi. Salazar tek kelime etmeden gitmişti. Ramon işkencecinin bu tavrına şaştı kaldı. Ho Chi Minh'in yaşam öyküsünü okudu. Önce Fransızlara, ardından da ABD'lilere karşı savaşan Viet Cong'ların lideri Ho Chi Minh, zindanda 14 ay kalmıştı, el ve ayakları zincire vurulu. Hapisliğinin 4. ayında 10 yıldan fazla yaşlandım ve saçlarım kırlaştı. Ancak dayanıklı ve sabırlıyım. Bedensel acı çekmeme rağmen ruhum yürekliğini koruyor diyordu. Spartaküs isyan etti sonunda. İsa'dan önceydi. Roma'ya ve esarete karşıydı savaşı. Kalkın ey köleler, artık esir değiliz dedi. İlk isyanda 60 bin köle öldü. Kendisiyle birlikte 6 bin köle çarmıha gerildi. Aradan 2000 yıldan fazla süre geçti. Almanya'da Karl Liebknecht ve Lenin'in kartalı Rosa Luxemburg Spartaküsler Birliği'ni kurdu. Sonra Chicago Beşlisi'nin öyküsü. İşçi sınıfı 4 Mayıs 1886 günü yaşanan High Market olayının ardından haksız yere suçlanan 5 yiğit evladını yitirecekti. Mahkemeye çıkartılan Louis Link, sizleri tanımıyorum, sizlerin yasalarınızı da tanımıyorum, nizamınızı, kuvvete dayanan yetkinizi tanımıyorum. Bu yüzden asın beni. Angel, ölüme mahkum edilmemi protesto ediyorum. Çünkü cinayet işlemedim. Ancak fikirlerim yüzünden öleceksem buna sözüm yok. Ölüme mahkum edilen, daha sonra efsanevi Amerikalı vali Peter Altgeld tarafından affedilen Samuel Fielden ise bir yanım var ki asla öldüremezsiniz diyorlardı. Louis Link hücresinde dinamit lokumuyla intihar ederken Albert Persons, August Spice, George Engel, Adolf Fischer asıldılar. Yer Sing Sing cezaevi, ABD'nin ölüm evi. Nicola Sacco ve Bartolomeo Vanzetti, bir kunduracı ve bir de işportacı. Anarşist olmaktı suçları ve ABD gözünü bile kırpmadı. Dünyayı sarsan tepkilere rağmen masumiyeti elektrikli sandalyeye gönderdi. Nazım'ın dediği gibi, burjuvazi katletti içimizden ikisini. Bu iki ölü, ölmeyen ölümsüzdür. Burjuvazi, kavgaya davet etti bizi. Davetleri kabulümüzdür. Biz nasıl bilirsek hep bir ağızdan gülmesini, biliriz öylece yaşamasını, ölmesini. Hepimiz birimiz için, birimiz hepimiz için. Muhaliflerinin kulağı gönderdiği gerekçesiyle suçlanan çelik irade Stalin, 1902-1916 yılları arasında 7 kez hapis, 7 kez sürgün cezası aldı. Çarlık rejimi onu her sürgüne gönderdiğinde kaçmasını bildi. Kongo'nun sömürgeciliğe karşı direnişinin simgesi Patrice Lumumba tutuklandıktan sonra öldürüldü. Kahraman oldu. Angola'nın bağımsızlık lideri Agostinho Neto da hücrelerle tanıştı. Siyahi mücadelenin simgesi Nelson Mandela'da. Bahtiyar insanların ülkesi Küba'nın efsanevi önderi Fidel Castro, 26 Temmuz 1953 günü Moncada kışlası baskınının ardından tutuklandı. Mahkemede yargılanan değil, yargılayandı. Kendinden emindi. Tarih beni beraat ettirecektir. Cezaevi işkencehaneye dönüşmüştü. Her gün bir esir katlediliyordu. Açlık grevi kararı aldılar tutsaklar. Ramon da gönüllüydü. Aklını kurcaladı. Yaşadıklarımı nasıl dışarı ulaştıracağım? Nasıl haberleşeceğim yoldaşlarımla? Tek yürek olduğumuzu biliyorum. Beni kurtaracak olan tek şey bilincimdir. Ona sarılmalıyım. Bugünleri ancak inancımla aşacağım. Ve beklediği melek ortaya çıktı. Gardiyan Salazar geldi bir gün hücresine. Ramon iğrenerek baktı ona. Bana öyle bakma yoldaşım deyince Salazar, Ramon afalladı. Sen kimsin? Ne cüretle bana yoldaşım diyorsun? Ben hareketimizin içerideki adamıyım ve inan bana bu görev gerçekten çok ağır. Bu yeni oyununuz mu? Hayır direnç yoldaş. Ramon'un gözleri parladı. Sıradan bir gardiyanın kod adını bilmesi mümkün değildi. Salazar açlık grevine girecek olanların listesini Ramon'a verdi. İki adam kucaklaştılar. Hareket senin açlık grevine girmeni istemiyor yoldaş. Ama ben kararlıyım. Bunu böyle ilet. Tamam, sen merak etme. Gereği neyse yapılacak. Cezaevi içindeki ve dışındaki haberleşmeyi ben sağlayacağım. Yoldaşlara selamlarımı söyle lütfen. Gaddar başgardiyan açlık grevi eylemi başlayınca teker teker hücreleri dolaşmaya başladı. Uflayıp puflayıp duruyor ve sinir içinde çizmelerini yere vuruyordu. Daracık hücrede birkaç tur attı. Ne diyeceğini bilemiyordu. Sadece haklatıp duruyordu kampçısını. Ramon gülümsedi. Demek ki ne yapacaklarını ve nasıl davranacaklarına karar verememişler henüz dedi içinden. Açlık geçen ilk günlerdi. Rüyalarında takdire şayan bir beceriyle değme aşçıları kıskandıracak yemekler yapıyordu. Rüyasında bile karnını sıvazlıyor, midesi gurulduyordu. Karnım aç, doyana kadar yemeliyim derken uyanıyordu. Türkiye'deki ölüm orucu direnişi devam ediyordu. Bu nasıl bir irade? Bu gücü nereden buluyorlar? Ben ilk haftayı zor atlattım. Onlar yüzlerce gündür nasıl dayanıyor? Yalnızdı, inancıyla baş başaydı. Adapte olamadı hücresine. Beyninde yaşattı her şeyi. Sonra tek kişilik bir oyun tasarladı kafasında. Sonra tek izleyicisinin kendisi olduğu oyunu sahneledi. Tiyatral tüm yeteneğini sergiledi. Sonra oturdu, kendini alkışladı. Enerjimi sanat için harcıyorum dedi ve katıla katıla güldü. Sabahları idman yapıyordu. Eski formuna kavuşmak için değil, vakit geçirmek ve aklına açlık fikrinin düşmesini engellemek için. Hafif savruk ve kesinlikle iflah olmaz karga burunlu gardiyanı dikmişlerdi başına. Koca bir kafası vardı ve donuk bakışları. Neredeyse soluk bile almadan yüksek sesle bir şeyler anlatıp duruyordu herif. İki cümlesinden biri, "Ah ne günlere kaldık," idi. Açlığın hangi kertesinde olduğunu hesaplamaya çabalayan Ramon, adamı def etmek için bir iki çıkıştı. Gardiyan pes etmek nedir bilmiyordu. Mitralyoz gibi işliyordu çenesi. "Kafamı davul gibi şişirdin. Susmak nedir bilmez misin? Bari bir işe yara da en sevdiğin yemeğin tarifini ver. Fajitas, taco, empanadas. Senin hayal gücün bile yok be adam. Dur ben sana anlatayım." Aradan birkaç saat geçti. Ramon anlattı, gardiyan dinledi. Karga burun mutluydu. Ama Ramon'un tarifleri acıkmasına neden olmuştu. Çıkarken hücreden, "Ağrısız sızısız bir gün dilerim sana," dedi. Ramon hafifçe gülümsedi ve el salladı geveze adamın arkasından. Zordu aç kalmak, gerçekten çok zordu. Aklı fikri yemekteydi. Zaman en büyük işkenceciydi ve saatler sadece yemek saatini gösteriyordu. Ramon parmaklarını emdi tek tek. Tenindeki tuz bastıramadı sonsuz açlığını. Vücut ne ilginç bir mekanizmadır. Bir şey eksikse her şey eksiktir. Ramon hafif bir baş ağrısıyla derin uykusundan uyandı. Kopmamak icap eden bir rüyanın tesirindeydi hala. Gerçekliğin yakıcılığına dönmenin huzursuzluğuyla kımıldadı. Hücrede zaman kavramı yoktu. Kurumuştu dudakları, susuzluktan çatlamıştı. Ağzında açlığın metalik tadı vardı, yutkundu. Tüm gücünü toplayıp ayaklandı. Çok şükür açlık enerjisini çekip almamıştı henüz. Deli danalar gibi bir süre dolaştı hücresinde. Zoraki yuvasını hayal ağacının gölgesinde arşınladı. Acemi mahkumlara özgü voltasıyla. Al işte, beden saati yine alarm veriyordu. Sürekli ihtiyaçlarını hatırlatıyordu. İlle de yemek diye sarsılıyordu vücuda ait tüm yapı taşları. Çamurumsu su ile elini yüzünü yıkadı, paslı musluğun çıkardığı tiz ses onu kendine getirdi. Sonra usul usul, uzun uzun gerindi. Yere sabitlenmiş demir masaya doğru yürüdü, yine demir sandalyesine çöktü. Aldı kağıdı kalemi, bilmem kaçıncı mektubunu yazdı. Dolayısıyla hitap ve ithaf ettiği. Hazretini döktü kaleme. Yarınlardan bahsetti içinde bulunduğu duruma tezat. Sonra hücresine ani bir baskın yapıp onu baş gardiyanın odasına götürdüler. Gardiyanlar oturmuş karınlarını doyuruyordu. Büyükçe bir yemek masası silme yemek doluydu. Ramon'un tiksinti dolu bakışları altında tıkındılar. Hapur hapur yediler. Büyük lokmaları mideye indirdiler. Obur bedenleri histerik kahkahalarla bıngıl bıngıl oynuyor. Yaptıkları işten, ettikleri halktan keyif aldıkları her hallerinden belli oluyordu. Buyur ettiler Ramon'u. Somurtup duran Ramon, hayır dedi. Sonra siz diye kükredi. Hem ahmak hem de acınası bir haldesiniz. Sizi görünce açlık hissim kayboldu zaten. Cezaevinde açlık gribinin başladığını ve sevgili eşinin de direnişe katıldığını öğrenen Dolores, burgun yemiş gibiydi. Ramon'u tanıyordu. Asla vazgeçmeyeceğini biliyordu. Çocuğunu babasız büyütme fikrini kabul etmek zorundaydı. Ramon ilk kez mahkemede görüştü yoldaşlarıyla. Zincirler dipçik fayda etmedi. Birbirlerine kenetlendiler. Yan hücrede kalan yoldaşını üzgün gördü Ramon. Fısıldayarak sordu nedenini. Ta derinden gelen bir of çekti yoldaşı ve bir eliyle bıyıklarını çekiştirip diğeriyle kafasının arkasını kaşıdı. Ramon onun anlatıp anlatmamak arasında kısa bir an bocaladığını hissetti. Sonra gözlerini yumdu bir iki. Ramon'un kulağına doğru eğildi, kelimelerini seçmeye özen göstererek anlatmaya başladı. Ailesi karımın aklını çeldi. Daha mahkemem sürerken düşmanlarım değil, sevdiklerim hüküm giydirdi bana. Her ne olursa olsun beni sevmeye yemin eden biricik aşkım boşanma davası açtı ansızın. Karımdan geçtim, kızımı da göstermiyorlar ve bu bana daha çok koyuyor. Zindandayken insan yalnızlıktan vefasız yarını bile sevebilirmiş. Neyse, boş ver. Gözleri dolu dolu oldu dava arkadaşının. Bıraksalar koca adam çocuklar gibi ağlayacaktı. Ramon teselli edebilmek için değil, güç verebilmek gayetiye sırtını sıvazladı. Ya her şeyden vazgeçip kendi küçük dünyamıza döneceğiz? Başkaları acı çekerken evimiz, işimiz, ailemiz ve dostlarımız ekseninde mutluluk oyunu oynayacağız ya da herkesin bilebilmesi için kendimizi feda edeceğiz. O büyük güne dek gülmek haramdır bize. Çünkü doğruluğuna inandığımız bir kavgaya girdik. Elimizden bir şey gelmez. Her acıya göğüs gereceğiz. Mücadele bunu gerektiriyor. Sakalını sıvazladı Ramon ve yoldaşına göz kırptı. Laf aramızda kalsın. Hücreme konulunca zırıl zırıl ağlıyorum bazen. Tanımsız bir aşkla seviyorum Dolores'i. Yıllar yılı peşindeydim sevginin ve ben onu geç buldum. Bugün süresiz açlık grevindeyim. Kısa bir süre sonra ise öleceğim. İzleyenlerin şaşkın bakışları arasında iki adam sarıldılar sıkı sıkı, başka tek söz etmediler. Mahkemede iki koluna girip sanık sandalyesine oturttular Ramon'u. Sıranın kendisine gelmesini bekleyemedi. Bağırdı askeri yargıcı, yüreğinden gelen salvosuyla. Asla pes etmeyeceğiz, geri adım atmayacağız. Ölmemiz gerekirse ölürüz, yaşamamız gerekirse yaşarız. Bu kadar basit. Hücre yaşamı tek düze bir şekilde sürüyordu. Gardiyan Salazar sağına soluna baktı. Güvenlik kamerası döndüğü an Ramon'un hücresine 3 dal sigara attı. Usta ellerde sarılmış. Bir de kibrit 3-5 çöpüyle birlikte. Salazar nasılsın dedi. Hücre beni bazen ilgisiz, çokça tuhaf bir hale getirdi. Rüyamda düşmanlarımız uzatmaları oynuyor debelenerek. O gün gelecek. Buna artık daha da çok inanıyorum. Bizleri sen anlatacaksın unutma diye yanıt verdi Ramon. Kocaman gülümseyerek. Salazar ağlıyordu. Neden ağlıyorsun yoldaş dedi Ramon. Salazar gözlerime sevinç kaçtı diye yanıtladı onu. Sigaralardan ikisini Zula'ya attı Ramon. Diğerini bebeğini incitmemeye özen gösteren anneler gibi ibadet eder gibi evirdi çevirdi elinde. Tütününü kokladı sonra yaktı. İçin için yanıyordu sigara ve Ramon çekti dumanı içine bu anın bitmesini hiç istemeden. Sonra usulca üfledi, dumanın salınışını izledi uzun uzun. Günlerdir bu kadar keyiflenmemişti, hücresini Dolores'in hayali doldurdu. Berbat kokuyordu ağzı, sürekli safra kusuyordu ve ağzında mideden gelen öz suyun buruk kekremsi tadı. Sıvı alamıyordu artık Ramon, bünye istemiyordu. Adeta iç organlarını tükürüyordu, halsizdi, yürümekte zorlanıyordu. Başı döndü, gözleri karardı, yatağa uzandı. Soluksuz kalmıştı. Dikti tavana gözlerini, put gibi yattı. Kramplar giriyordu, tam aç, yarık uykulu, mecalsiz bedenini. Her yanım ağrıyor ve başım beton gibi. Salazar gelmişti yine. Bir şey isteyip istemediğini sordu Ramon'a. Açlığın evrelerinin yüzümde yarattığı etkiyi çözmek isterdim. Tabii keşke bir aynam olsaydı. Salazar akşam sayımında ona bir ayna getirdi. Ramon yüzüne baktı. Açlığın gücünün farkına işte o zaman varabildi. Yine yemek getirmişti gardiyanlar. Zaten leş gibi kokuyordu hücre. Bir de açlığın kokusuyla iyice ağırlaşmıştı havası. Ramon'un sıktığı dişleri gibi gıcırdıyordu demir kapılar. Defolun. Buraya tatile gelmedim. Zaten oda servisiniz de berbat. Heyheyleri üstündeydi yine. Onları postalayınca kendi bahasına çekildi. Rüyasında elinde azık torbası vardı ve içinde yaban ekmek ve su dolu matara. Son günlerde sürekli gardını alır olmuştu Ramon. Sanrılar, işitsel ve görsel halüsinasyonlar peşi sıra geliyordu. Ramon iç geçiriyordu. İpi göğüslemek, alkışsız, temposuz, ağır ağır ölmek, seremoni töreni dahi olmadan... Kabuslar vazgeçilmez olmuştu. Alabora olmuş köhne bir teknede umut yerine can pazarına düşen mülteci bir yürekti. Var olmayan karaya doğru cılız kollarıyla kulaç atarken, tükenirken her saniye yeni sığınmacı adayları doğuyordu farklı coğrafyalarda. Ekmek adına, paralı bir iş ve yeni bir hayat adına, mutlak olmayan, vaat edilmemiş yarınlar adına. Zengin ülkelerin kıyılarında ne çok insan boğularak ölüyordu. Sevi öyküleri yazıyordu kafasında. Sonra onları feryat figan okuyordu. Elleriyle konuşuyordu, ayaklarıyla da. Yatağıyla, demir kapısıyla, duvarıyla dertleşiyordu. Ramon, güç bela Dolores'e mektup yazabildi. Güçlü ol sevgilim ve hiçbir zaman gözyaşlarına sarılma. Hep söylerim, tebessüm sana çok yakışıyor. Bunu unutma. Hayatını dolu dolu yaşamalısın. Hislerini serbest bırakmalısın. İyi diş edilmiş duyguların yansımasından ne çıkar? Bırak güneş olsun, yakıp kavursun. Coşkun bir sel gibi taşsın, bendini yıksın. Fırtınaya çevirip kendini, savurup dursun bizi. Oradan buraya, buradan oraya. Aşk kazanacak elbet. Hapishane müdürü geldi, Ramon'u tehdit etti. Vazgeçmesini buyurdu. Ramon yanıt vermedi, sinirlendi müdür, açtı ağzını, yumdu gözünü. Posan kaldı, sen gittin. Sen artık bir insan artığısın. Tabutunun çivilerini çakmaya başladım. Adamlarımı ölçünü alacaklar. Lakırdığı kes diye ünledi içinden Ramon. Yanıt vermek zahmetine bile katlanmaması müdürü hepten çileden çıkarmıştı. Ardından vücudu değişti, derisi döküldü, denge kaybı iyice yoğunlaştı. Aşırı mide bulantısı ve ishal. Işığa ve sese karşı duyarlılık, el ve ayaklarda uyuşma ve yanma hissi, konuşma güçlüğü, ağrıları ise çoğaldıkça çoğaldı. Sancılı günler başlamıştı. İstemsiz hareketlerle kasılıyordu vücudu. Sıcak havada kazak giydiren bir üşümeye yakalandı. Lanet titremeyi yaz mevsim bile engelleyemiyordu. hıçkırık nöbetine yakalandı. Geceleri bin yıllık yorgunluğun koynunda debelendi. Bedeni yaralarla doldu. Yatağa bağlanmıştı ve yatmaktan sırtı çürümüştü. Bedeni dikenli bir gül bahçesiydi artık. Kendine batıyordu. Zayıflıktan kaburgaları sayılıyordu. Hint fakiri gibiyim hani. Sanki çivilerin üstünde yatıyorum yahu. Sanırım ölüm provası için vakit geldi diyerek içinde bulunduğu ruh halini kendine izah ediyordu. Güçsüz ve dermansızdı. Bir gün mektup yazmak istedi, kağıdı bile kaldıramadı. Güldü, şuuru kapandı sandı, aldandı. Kocasının durumunun ağırlaştığını öğrenince hastaneye koştu Dolores. Kalbi deli gibi çarpıyordu. Sahici bir aşkla sevdiği adamı sedyesinde bir deri bir kemik erimiş gördüğünde dik durmaya çalıştı. Oysa yıkılmayı pek çok istediği, buhar olup kaybolmaya en ihtiyaç duyduğu an buydu. Mağrur küçük burnunu kaldırdı havaya, gözlerine dolan yaşlarını ise nasıl durdurdu bilinmez. Sonra vereceği tepkiyi merak eden karanlık gözleri ensesinde hissedip güçlü olmaya çalıştı. Zoraki gülümsedi. Ramon'u çektiği onca acıya ve eriyen bedenine karşın hala yakışıklı bulduğunu geçirdi aklından. Titreyen ellerini Ramon'un yüzünde gezdirdi ve onu doya doya seyretti. Elleri buluştu, göz göze geldiler. İçi acıdı genç kadının. Ardından Dolores kocasının elini yüreğinin deli deli çarptığı hizaya çıkartıp bastırdı gönül yarasını. İşte o an Ramon'un ağzından belli belirsiz kelimeler döküldü. Dolores eğildi Ramon'un üstüne, kulağına yaklaşıp bir oğlumuz olacak, adını Ramon koyacağım. Ve söz sana kendisi için değil, herkes için yaşayan senin gibi bir insan olabilmesi için çabalayacağım. Vücut ağırlığı kemik ağırlığını eşitlenmişti. Görme ve işitme duyusu iyice kaybolmuştu Ramon'un. Ancak Dolores onun anladığını gözlerindeki pırıltıdan hissetti. Kurumuş dudaklarına bir öpücük kondurdu. Tek bir damla gözyaşı geldi Ramon'un gözlerinden, her şeyi anlatan. Dolores parmak ucuyla dokundu gözyaşına. Bu son görüşmeleriydi. Bir süre sonra zindana dönüştürülen hastanenin yoğun bakım ünitesine götürdüler Ramon'u. Artık Dolores'in Ramon'a kavuşması imkansızdı. Dolores hastaneden evine nasıl döndü hatırlamıyordu. Elleri titriyordu, anahtar kapıyı açmamak için direniyordu sanki. Güç bela açabildi kapıyı. Sonra evin kapısını kapadı usulca ve işte o an bütün duygular sökün etti. Sırılsıklan bir aşk öyküsünün orta yerinde bir başına düştü yere. Bayılmıştı. Kendine geldiğinde akşam olmuştu. Elinde Ramon'un fotoğrafının olduğunu fark eder etmez öpücüklere boğdu resmi, biraz ferahladı. Firket ellerini çıkardı, dağıttı saçlarını. Gömdü perçemini hüzün kokulu parmaklarını. Kala kaldı. Onu düşünmeden edemiyordu. Aklında ona dair sorular, sorular, sorular. Uzun bir zaman karanlıkta oturdu. Sonra ayağa kalktı, ışığı açtı. Sarhoş gibiydi. Aksayarak mutfağa yöneldi. Koyu bir kahveye ihtiyacı vardı. Söylendi kendi kendine. Keşke sigara içiyor olsaydım. Aklı başka yerdeydi. Fakat hünerli elleri sayesinde kısa sürede yaptı kahvesini. Ramon'un sallanan sandalyesinin yanına onun dizlerinin dibinde olabilmek için yerleştirdiği turuncu renkli mindere ilişti gözü. Aldı kahvesini eline, mindere çöktü. Verdi duvara sırtını, acı kahvesini yudum yudum içti. Birkaç gün önceden kalma turtadan bir parça yedi. Bebeği için beslenmeliydi. Sonra lokma ağzında büyüdükçe büyüdü, yüreğindeki sızıyla yarışırcasına. Küçük bir kız çocuğuyken üzüntüler karşısında edindiği bir alışkanlıkla çekti bacaklarını göğsüne doğru. Ellerini yere koydu, tutunmak ister gibi. Dikti en uzaklara gözünü. Telepatiye inanır mısınız bilmem. O yoğunlaştı, yolladı sevdiğine tüm özlemini. Uzundu gece, hem de çok uzun. Hani hiç bitmeyecekmiş gibi. Dolores dönüp durdu yatağında, kanter içerisinde yarım yamalak bir uyku. Sık sık uyandı ya da uyandığını sandı. Ve bir düş gördü. Ramon ile birlikte deniz kıyısındaydılar. El ele, göz gözeydiler. Sonra aniden uyandı. Hava sıcak mı sıcaktı. Dolores tir tir titrerken buldu kendini. Üşüyordu. Buz kesmişti bedeni. Mutluluk. Bir çocukluk hevesiydi. Kaybolmuştu işte. Dudaklarındaki titremeyi durdurabilmek gayretiyle geçirdi dişlerini alt dudağına. Sonra iyice büzüldü, yorganın altında kayboldu. Sabah olmuş, gün doğmuştu. Telefon acı acı çaldı. Ramon son kez seslenmişti ona. Mektup elinde gün boyu dolaştı. Kocasının cenaze töreni hazırlıklarını sürdürdü metanetle. Mektubu cebine atıyordu bazen. Sonra kaybolmasından korkup tekrar eline alıyordu. Açmak için ecel telleri döktü genç kadın. Vakit gece yarısıydı. Sevgilim, biliyorum, biliyorsun. Bizleri soluksuz bırakan zorlu ve çetin bir sınavdan geçiyoruz. Hangimiz ayakta, hangimiz toprakta önemli değil. Biz kazanacağız. Hiç kuşkusuz bugünleri düşünerek çıkmıştık yola. Rengimiz belliydi. Hayat ve ölüm bir ince çizgiyle birbirlerinden ayrılır. ve artık ben yaşamın kıyısındayım. Son anlarımı yaşıyorum. Kim ne derse desin, hayatı hiçbir zaman hafife almadım. Hatta tapınırcasına saygı duydum ona. Çünkü ne bir eksik, ne bir fazla, hayat dolu düzgün bir var olma mücadelesidir. Aşkım, şunu unutma. Kendi varlığının farkında olanlar valizlerini hazır tutarlar. Ben kararımı senden çok önce, daha henüz çocukken, babam elde silah doğa çıkarken vermiştim. İnan bana, şu an gayet mesudum. Gözüm asla açık gitmeyecek. Zindanda dehşetin soneleriydi ağızlardan dökülen, yaşananlar dilleri lal eden acılar silsilesiydi. Acılar denizinin ortasında paçavralar içinde bir başına kala kaldık. Korkak üşümeler ve sinsi titremelere esir düşmedik. Hoyrat bir baskıya canımızdan vazgeçerek karşı koyduk. Ne önemi vardı? Pes etmek yoktu ki kitabımızda. Sözümüz sözdü nasıl olsa. Asla ve asla hislerimizi köreltmeyecek, hain karanlıklara inat, iliklerimize dek işleyen umudumuzu her dem diri tutacaktık. Düşmanlarımıza lafımız yok. Onlar görevlerini yaptılar. Korkunun hevlasına taptılar. Vazgeçmemizi isteyenler, yanlış yaptığımızı düşünenler, boyun eğmemizi öğütleyenler ise bilsinler ki bu bizimle ilgili değil. Koşulsuz sevginin sınanamayacağını ezbere hayatlar anlayamaz. Timsah gözyaşı dökenler çoktan köhne hayatın sintinesindeki yerlerini bulmuştur. Hiçten yaratılmış, içten bir sevdayı sırtlamanın huzuruyla doluyum. Bedenimin akordu bozuldu ancak bilincim çok çok açık. İnanır mısın, ömrüm boyunca bu kadar net görememiştim. İçimdeki yanardağından ise yeni haberim oldu. Kısacası mahcup etmedi, lavlarıyla besledi ezeli isyanımı. Ardımda kırık bir kalp, yıkık bir kent bırakmadım. Ta işten anla beni. Seni terk etmedim, bizden vazgeçmedim. Bu nedenle midene oturmasın cümlelerim ya da boğazına dizilmesin söylediklerim. Bil ki varlığın ölümsüzlüğümün teminatıdır. Sana üzülme demeyeceğim. Tarifsiz kederdesindir şu an eminim. Birlikte olamadığımız anlarsa dokunaklı bir türküdür. Yüreğimizin en haşin yerinde hışır hışır dolaşır. Doğacak yavrumuza paylaşmayı, başkaları için harekete geçebilmeyi ve kalbinin diğerleri için çarpmasını öğreteceğini biliyorum Dolores. Ölürken dilimde adın, hayalimde gözlerin olacak. Seni seviyorum. Hasretle kucaklayıp öpüyorum. Elveda. Eylem bitmiş, Ramon ve 14 arkadaşı gitmişti. Dolores kısa bir süre sonra doğum yaptı. Hemşireler oğlunu verdiler kucağına. Gürbüz bir bebekti. Melekleri kıskandıracak gülümsemesiyle annesinin parmağını yakaladı. Maskara, ne de şirindi. Dolores uzun uzun Ramon'a sarıldı, kokladı, içten bir tebessüm yüzüne yayıldı. Kavuştuk nihayet dedi. Aradan yıllar geçti, isyan büyüdükçe büyüdü, kurtarılmış bölgeler vatan oldu. Dolores artık partinin aktif bir üyesiydi ve oğlu devrimle büyüyordu. Ramon boş yere can vermemişti. O akşam erken yatırdı oğlunu. Uzun zamandır gazete okumaya fırsatı olmamıştı. Çekildi köşesine, oturdu koltuğuna. Bir habere gözü takıldı. Sonrasında hasret nöbetine yakalandı, anılar geçti gözünün önünden. Sevdiği adamı hatırladı. İri ve tuzlu gözyaşları süzüldü yanaklarından ve damladı gazetedeki habere şıp şıp. Türkiye cezaevlerindeki büyük ölüm orucu direnişi 7. yılında kazanılmıştı. Şimdilik son.